Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. İşte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar yine bugünkü programı. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ali Serin var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz, birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da takip edebileceğinizi biliyorsunuz programlarımızı. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende tali yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Alçak ceviz dalları, sıva beyaz kolları. Kız nereden geleyim, hep sarmışlar yolları. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. kız nereden geleyim? Hep sarmışlar yollar, salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel.
15.12'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akçakaya ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Evet, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu radyo yayınlarının hazırlanması, televizyon yayınlarının hazırlanması da tabii ki hazırlanması ve yayınlanması sırasında programların belli esaslar ve yayın ilkeleri çerçevesinde yayınlarımızı hazırlıyoruz, yayınlarımızı yapıyoruz. Tabii bunun öncesinde bu yayınların bir denetim aşaması var. Dinleyicilerimizi bu konuda birazcık bilgilendirelim istedik ama biz önce Yayın Denetleme Kurulu'nun kuruluş öyküsünden bir başlayalım, sonra günümüze gelelim Sayın Akçakaya. Buyurun efendim.
Şimdi belki de dünya kurulalı beri her üretimin bir esasları belirliyor, kurala bağlanıyor. Belki de ilk takasta bile belli kurallar oluşmuş oldu. Tabii iletişim daha genişledikçe ve karmaşıklaştıkça kurallar silsilesi de kendinden çoğalıyor, belli bir noktaya geliyor. Belki bu topraklar için ilk şey Tanzimat'ın hemen sonrasındaki ifadedir. Ki iletişim fakültelerinde iletişim tarihi okutulurken ilk onu Türkiye'deki iletişim tarihinde onu sıklıkla bahsederler. Benim hocalarım da ben basın yayında okurken bahsederlerdi. O da matbuat kanunlar dairesinde serbesttir ibaresiydi.
Yani basın özgürlüğü anayasal bir statü kazanmış
evet,
oluyor.
Aynen öyle. Dolayısıyla o günden bugüne elbette denetim ya da kurallara uygun şekilde yayın yapma biçimi var. Bu belki 1927, 6 Mayıs 1927'de nasıl olduğuna dair bir fikrimiz yok.
Evet.
Ama 1940'lardan 50'lerden itibaren nasıl olduğuna dair hatıratları okuduğumuzda görüyoruz onu. Hı hı. O da yayını yöneten birimler aynı zamanda denetimi de sağlıyorlardı. O denetim elbette ülkenin anayasası, yasaları dairesindeydi. Belki de gazetecilik ilkeleriyle radyo yayıncılığı, o zaman televizyon yok henüz, radyo yayıncılık ilkeleri birbirine biraz paralel gidiyor gibiydi. Hatıratlardan da bunu anlıyoruz. İlk şeylerde 40'lı yılların sonlarında basın yayın genel müdürlüğü, o zaman matbuat genel müdürlüğü olarak da var. Oralarda çok dar kapsamlı ifadeler var ama bir kurul, ayrı bir birim olarak henüz yok. İyi radyoları döneminde bunlar hep radyoların kendi bünyesinde ve yayıncı birimin yöneticileri, bugün ön denetim dediğimiz şeyi bütünüyle hallediyorlardı. Ta ki 1964 yılına gelinceye kadar, 64 ile birlikte Türkiye Radyo Televizyon Kurumu resmi statüye kavuştuğunda yayın birimleri aynı zamanda belli bir denetim birimlerinde oluşturmaya başladı. Ama hala yine il radyoları, henüz daha televizyon yok, yine il radyoları bünyesinde ve büyük bir organizma halinde değil, yine lokal. Evet. Ve yine yayını yöneten yönetici, yine ön denetim dediğimiz şey, öz denetim dediğimiz şey, evet, ya da çok önemli ve ön plandaydı. Hı hı, hı. Ne zaman televizyonla birlikte 70'li yılların başlarında daha sistematik hal aldı ve radyolar ya da televizyonlar kendi denetim birimleri oluştu. Daha sonra Radyo Dairesi Başkanlığı ve Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı, üst denetim ya da adıyla gelmişti. Üçlü mekanizma başladı. Yani radyolarda ön denetim, peşinden radyo ise televizyon içinde aynı şekilde paralel evet. devam ediyordu. Radyo Dairesi'ne Radyo Dairesi Denetim Müdürlüğü uhdesinde denetçilerden oluşuyor. Daha sonra da üçüncü ve son aşamaya geliyor idi. Yayın denetleme kurulu üyeliğine evet. kadar gider ve denetim devam ederdi. Aslında şimdi, kademe evet. öyleydi. Ama asıl olan bugün de ilk kurulduğu günden beri de öyle. Siz kamuya yayın yapıyorsanız denetim kendinizindir. Yani ön denetim hatta evet. öz denetimdir.
Şimdi her zaman zaten yayıncılar işte prodüktörü, spikeri zaten bir ön denetim, bir öz denetim sizin de söylediğiniz gibi yapıyoruz. Bu ilk aşama. Evet. Bundan sonraki denetim aşamasına geldiğinde birazcık bu aşamalardan söz edelim. Nasıl bir süreçten geçiyor? Ne kadar zamanda bu denetimler yapılıyor? Geri dönüyor programcı.
Şimdi bu biraz önceki üçlü aşama dediğimiz şey 1998 yılına kadar devam etti. 98 yılından sonra TRT'deki bir değişiklikle denetim ön denetim olarak yayın şube müdürlerinin, yayındaki üretici müdürlerin ön denetimi, hı hı. peşinden de yayın denetleme kuruluna sevk edilmeye başlandı. 2007 yılından sonra da yayın denetmenleri olarak geldi. Yayın denetleme kurulu üyeliği. Şey var, yani 2954 sayılı kanunla ilgili bir yönetmeliğimiz var. O yönetmeliği burada açıklamaya gerek yok. Teferruatlı bir şey.
Evet.
O yönetmenin çerçevesinde üretici birimlerden çıkan herhangi bir yayın materyali bize geliyor. RTÜK'le aramızdaki en önemli farkı bu arada belirlemek lazım. Her ne kadar biz RTÜK'ün yayın denetim kuralları içerisinde yapıyor isek de, kendi usul esaslarımızı ona göre düzenliyorsak da aramızda en önemli fark, RTÜK yayın sonrası denetimi yapar. Biz canlı yayınlar ve haber programları hariç yayından önceki bant denetimini gerçekleştiririz. Hı hı. Aramızda böyle bir fark var.
Evet.
Bize gelen bantları ya da metinleri, bu radyo bandı da olabilir, audio da olabilir ya da video olabilir. Belirlenen usul esaslar çerçevesinde anayasa ilkeleri, uluslararası hukuk kuralları
çerçevesinde
değerlendirir ve gerekli düzenlemeyi yapar, yayınlanır verebilir ya da hı hı. çıkartma ya da düzeltmelerle diyebilir ya da hı hı. işte yayınlanmaz verebilir.
Evet.
Amaç burada yayınlanmaz vermek değil, daha çok uygun hale getirmektir. TRT bir kamu yayıncısı olarak.
Değişiklik isteyebilirsiniz.
Genelde belki, onu mi? Yapıyoruz. Hı-hı. Yani çok istisnadır şeyi işte 13 televizyon kanalı ve onca radyo kanalından 2015'teki toplam yayınlanmazlar iki elin parmaklarına ulaşmıyor.
Evet.
Ki onlar da düzeltilip tekrar geldiğinde yayınlanır alıyor genelde.
Evet.
Biz daha çok gözden kaçanları...
Bir de siz prodüktörlükten geldiğiniz için arkadaşlarınızın bu konuda neler yaptığını, nasıl o aşamaya getirdiğini çok daha iyi biliyorsunuz.
Evet, kendinizi, yayın denetçilerinin temel özelliklerini sıralamış olalım bu arada, evet. onu atlamış olduk. Biz de genel olarak yayında belli bir tecrübeye gelmiş insanlar oluyor. Prodüktör, spiker ya da muhabir kökenli olmak durumunda ya da 10 yıl fiili olarak bu hizmeti, bu kadroların herhangi birisine yayıncılık yapmış olmak zorunluluğu var. Ya da bir o kadar yıl yayında yayını yöneten bir birimde yönetici olmak gerekiyor. 10 yıl çok uzun bir süre. Hatta 98 öncesi yanılmıyorsam orada olması lazımdı. Bu süre 15 yıldı. Daha sonra 10 yıla indirilmişti. 10 yıl fiili olarak bu işi yapanlar zaten belli bir tecrübeye ulaşmış oluyorlar. Bir de denetçilikte belli bir noktaya gelince işte birkaç yıl içerisinde yüzlerce program örneğiyle karşılaşmış oluyorsunuz. O da ayrı bir tecrübe katıyor size. Amaç burada engellemek, daraltmak değil. Belki de önünü açmak, daha düzgün bir şeyin olması. Ortak değerlere, ortak fikirlere ve ortak kamunun ortak yararını oluşturacak şekilde küçük rötuşlemeler yapmak. Destek olmak amaç. Yoksa denetim deyince biraz soğuk bir şey. Tabii
sansür değil bir kere.
Değil. Asla evet. değil. Yani ben işte mesleğe prodüktör olarak, yardımcı prodüktör olarak İstanbul Radyosu'na başladım. Hatta stajımı bile 84-85 yıllarında
orada
yaptım. Dolayısıyla öğrenciliğimde de gazetelerde çalıştığımı sayarsak aşağı yukarı 35 yıldır bu meslekteyim. 35 yıldır bu meslekteyim. İşte 3-4 yılı yayın denetmeni olarak geçirdim. Şu anda da kurulun başındayım. 35 yıllık tecrübeyle
bu işi yapıyorsunuz. Evet, bu işin başındasınız.
Yani ön açmaya, ufuk açmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama yine de tabii yayın üretimi kreatif bir iş. Bu kreatif işte ister istemez sahiplenme duygusu maksimize.
Evet.
Sizin hangi amaçlı olursa olsun herhangi bir müdahaleniz doğal olarak yayıncı tarafından çok pozitif karşılanmıyor diyeyim. Hadi en yumuşak ifadeyle. Dolayısıyla yaptığımız iş serin bir iş.
Evet.
Ama
kaç kişi yapıyor bu serin işi?
Şu anda 46 denetçimiz var. 46 denetçi, 13 televizyon kanalı, işte dış yayınlardaki bütün birimler, Türkiye radyoları ve müzik yayınlarındaki Türk halk müziği, Türk sanat müziği ya da Türk pop müziğindeki söz unsurlarını denetliyor ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda yayınlanan bütün reklamları denetlemiş oluyor.
Evet.
Aslında ağır
yani
iş.
Programların metinleri, görüntüleri, ses kaliteleri, sizin de söylediğiniz gibi müziklerin sözleri.
Estetik,
dahil mi?
Estetik ve teknik kalite yapımcı ünitenin sorumluluğunda. Tabii ki gördüğümüzü bu konuda uyarı olarak yapıyoruz ama içerik konusu, gerek dil konusu, ister görüntü dili, ister söz dili olsun fark etmiyor, sözel ya da görsel dil. O dilin uygun olup olmadığını yerindelik denetimini yapıyoruz. Kelimenin tam anlamıyla aslında yerindelik denetimi yapıyoruz. Bu yerindelik denetimini yaparken de olabildiğince prodüktörlük ya da muhabirlik geçmişleri denetçi arkadaşların hangi alanlardaysa gelen materyalleri de o uzman alanlara yönlendirmiş oluyoruz.
Evet. Tabii şimdi bütün bu denetimler az önce de söylediğiniz doğrultuda ilkeler doğrultusunda yapılıyor. TRT'nin ilkeleri doğrultusunda. Ancak umutsuzluk, karamsarlık, saldırganlık, vahşet, dehşet gibi unsurlar devreye girdiğinde hemen müdahale mi ediyorsunuz?
Şimdi o kuralların içerisinde zaten diyelim ki ailenin korunması anayasal bir sorumluluk. Çocuğun korunması anayasal sorumluluk. Milli birlik, devletin bütünlüğü vesaire anayasal bir sorumluluk. Kamu yararını oluşturmak da TRT'ye verilen aslında anayasal bir sorumluluk başta. Biz bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğine bakıyoruz. Getirilme sınırlarını da bir olumsuzluk olup olumsuzluk doğma ihtimalinin olup olmadığına bakıyoruz. Eğer varsa bununla ilgili gerekli uyarıları yapıyoruz ve gerekli uyarılarla birlikte o düzeltmeler gerçekleşmiş oluyor.
Evet. Şimdi yayın ve yayıncılığa baktığımızda tabii ki bunlar çok kısa süre içerisinde olması gereken şeyler. Şimdi süresi konusunda size bir program metni geldi. Onu ne kadar zamanda
teknik olarak süreleri usullerde belirlense bile genelde biz bir denetçinin odaklanma süresi belli. Sonuçta sizin önünüze gelen bir fikir ürünü. Bu ürünün değerlendirmesini de ona uygun ve ona saygılı olacak sürede yapmak mükellefiyetindeyiz.
Evet.
Yani bir saatlik bir program ya da günde bir denetçi 2-3 saatten fazla bir şey, 2 bilemediğiniz 3 saatlik bir iş verebilirsiniz.
Dikkati dağılır çünkü.
Dikkati dağılır ya da şey olur, herhangi bir durumda konuyla ilgili açıklama gerekebilir, onun araştırılması gerekebilir, bütün bunları yapacaktır. Bütün bunlara da uygun süreler gelir. Biz işte normalde 2 gün önceden bantları isteriz. Bant programlarda. Ama acil durumlarda yayın her zaman önde ve öncelikli tabii ki.
Evet. Şimdi dinleyicilerimiz belki yarım saatlik bir programı süresinde dinleyip bitiriyorlar ama onun öncesi denetim aşaması, o yayına çıkana kadar ki zaman gerçekten uzun soluklu bir zaman.
Yani elbette. Şimdi yayın denetleme kurulu başkanlığı öncesinde, işte önce prodüktör olarak başladım mesleğe İstanbul Radyosu'nda. Daha sonra 6-7 yıl kadar, 7 yıla yaklaşık İstanbul Radyosu Müdürlüğü yaptım. Sonrasında yayın denetleme kurulu üyeliği yaptım 1-3,5 yıl kadar. Peşinden Ankara Radyosu Müdürlüğü, peşinden Reklam Dairesi Başkanlığı ve Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı. Bir de prodüktörlüğüm sırasında da İstanbul ve Marmara Üniversitesi'nde bir, toplam 10 yıla yakın radyo televizyonda metin yazarlığı teknikleri ve program yapımcılığı dersleri verdim. Şimdi biraz önce dedim ya, kreatif bir şey. Dolayısıyla insanların o kreatif ürüne, sizin müdahalenize tepki vermeleri gayet doğal. Özellikle daha gençse daha da fazla veriyor. Yayın denetmeniyken bir genç bir yapımcı arkadaşımın bir programında çeşitli çıkartmalar ve düzeltmeler yapmıştım. Çok hızlı bir şekilde odama geldi. Belli ki tepkisini ortaya koyacak. Ben önce bir çay filan ikram ettim, biraz durdum. Sonra dedim ki elbette ben sizin biliyorum. Siz şu anda yol boyunca şunu söylediniz. Ben 6 ay boyunca bu program için uğraştım. 6 hafta montajda bulundum. 6 saat tekrar düzenledim. Size 60 dakikalık bir program verdim. Siz de 60 saniyede benim bu şeyi tükettiniz. diye bir şiddetli bir tepki gösterdi. Ben de dedim ki yani bunu şöyle bakalım isterseniz. Bir de şuradan bakın. Ben gazeteciliğe 82'nin sonlarında başlamıştım. Aynı zamanda öğrenciydim. 30 yıllık yayıncıyım. Şu kadar şuyum. Biraz önce anlattıklarımı anlattım. Dolayısıyla bunun 60 saniyelik küçük bir kapsülü olarak düşünün. Denetim biraz böyle bir şey. O tecrübeye göre yapılır ama her şey kurala mı tabidir? Yani o kreatif üretim elbette belli oranda bir belli bir kısmı kurallarla geçse de bir kısmı ona ait değil. Bir kısmı nasıl üretenin kendi bilgisi, tecrübesi ve dönüştürücü kabiliyetiyle bir eser ortaya çıkıyorsa, denetimin önüne gelen bir eserle ilgili de o denetçinin kendi tecrübesi, bilgi dağarcığı o kanunlar çerçevesinde önemli etken.
Ve böylece dinleyicilerimize
daha iyi, daha güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz.
Derdimiz
önün kesmek değil, daha güzel bir şeyi üretmeye çalışmak.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz dinleyicilerimize ve bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için.
Estağfurullah. Soğuk, sağ olun. Soğuk bir iştir denetim. Umarım sıcak bir sohbet olmuştur.
Bizim için öyleydi. Umarım dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Sağ olun, var olun. Yine
teşekkür
birlikte
ederim.
Olmak dileğiyle size kolaylıklar diliyoruz bu serin işte. TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akçakaya stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurlarken yeniden müziğe dönüyoruz.
Güzel sevdası serimde tüter.
Bu ayrılık bize ölümden beter.
Geçti dost kervanı, eylemen beni, eylemen beni.
Bu ayrılık bize zulümden beter.
Geçti dost kervanı, eylemen beni, eylemen beni.
bir güzel sevdası beni bitirir.
Bu ayrılık bize ölüm getirir.
Geçti dost kervanı, eylemen beni, eylemen beni. Geçti dost kervanı, eylemen beni, eylemen beni.
Yedik helallaşalım.
Geçti dost kervanı, eylemen beni, eylemen beni.
Çok nimetin yedik helallaşalım.
Geçti dost kervanı, eylemen beni, eylemen beni.
5.34 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Şile'ye uzanmak istiyoruz. Şile Belediye Başkanı Sayın Can Tabakoğlu telefon hattımızda. Efendim merhabalar diliyoruz.
Merhaba efendim, sizlere de iyi günler diliyorum.
Teşekkür ederiz. Evet Sayın Can Tabakoğlu, bu sene dördüncüsü düzenlenecek bir şenlikle dinleyicilerimizi tanıştırmak istiyoruz. Şile Yeryüzü Pazarı Tohum Takas Şenliği 13 Kasım Pazar günü Şile Yeryüzü Pazarı'nda gerçekleşecek. Bize şenlikle ilgili neler aktaracaksınız? Daha önceki şenliklerle de bağlayarak lütfen.
Şile İstanbul'umuzun bir ilçesi, 39 ilçesinden biri ama kırsal nitelikli bir ilçe. İstanbul'un kırsalı diyebiliriz ve turizm yöresi. 57 köyü olan orman arazinin %80'ini kapladığı bir alan. Tabii koymuş olduğu bir ekonomi vizyonu da tarımsal nitelikli turizm. Bu minvalde Şile dünyanın 45. Türkiye İstanbul'un da ilk yeryüzü pazarı olma başarısını elde etti. Bu Atabede tohumlarıyla köylümüzün tarladan tezgaha ürününü aracısız sunduğu bir pazar gibi iyi tarım yapıyoruz ve doğal, iyi ve adil sloganıyla vatandaşımızın, İstanbullumuzun, tüm misafirlerimizin beğenisine, tedarikine sunuyoruz. Ayrıca gerek köylerimize gerekse pazar yerimizde işte bu senede gerçekleştirdiğimiz tohum takas şenliği etkinliğinde de halkımızla, ilgililerle, beslenmesine dikkat eden veya toprak ürünleriyle bilinçli bir şekilde uğraşan veya buluşmak isteyen, bu tür tohumları, Atadere tohumları trampa yoluyla tedarik etmek ve değiştirmek isteyen vatandaşlarımızla da buluşuyoruz. Bir şenlik, bir aktivite. İçeriğinde de birçok atölyelerimiz var. İşte tohum ekme, ekmek yapma, bunun dışında şifalı bitki çayı demleme, narlı ekmek vesaire gibi Şilebize atölyeleri, güzel bir etkinlik.
Evet.
Bilinçli bir potansiyel işlerimiz var. Halkımız da çok ilgi gösteriyor.
Evet, tohum takaslarla adil üretimi destekliyorsunuz sanıyorum. Sağlıklı ve doğal beslenme meraklılarıyla da buluşmuş oluyorsunuz böylece bu pazarda.
Evet. Özellikle pazar günü saat 10 ila 17 arasında gerçekleştirecek bu etkinliğimizde çok değerli misafirlerimiz var. Hem turizm yapıyoruz, hem tarım yapıyoruz. Hem de gençlerimize gerçekten toprağı, tarımı, tohumu öğretmeye çalışıyoruz.
Evet.
Bu anlamda
peki,
da önemli bir eğitim.
Geçtiğimiz yılki şenliklere baktığımızda ilgi nasıl? Giderek artan bir ilgiyi görüyor musunuz? Çünkü biz sağlıklı ve doğal beslenmeye biraz merak saldık galiba.
Bilinçlenme başladı Türk toplumunda da. Ne yazık ki hastalıkların artması, sağlıksız beslenmenin çok ciddi bir etken olduğu bir ülkedeyiz. Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada diyabet, obezite ve kanser her geçen gün gıda ile çok ilişkili. Tabii bu bir bilinç oluşturuyor. Keşke olmasaydı böyle şekilde ama insanlar artık ürünün niteliğine çok dikkat ediyor. Fiyatı kadar niteliği, kalitesi, sağlıklı olması önemli. Her geçen gün artıyor. İnanın çok fazla bir propaganda, çok fazla bir duyuruya da gerek kalmadan, gerek sosyal medya, gerekse belli iletişim kanallarındaki duyuru neticesinde binlerce misafirimiz oluyor. Bu aslında bir farklı bir olgu. Turizmi de Şile açısından bu noktada şanslı ve avantajlı görüyorum. Biz İstanbul gibi bir mega kentteyiz. Tarım ve toprak kalitemizi muhafaza edebilmiş bir ilçeyiz. Ormancılık, orman tarımı hakeza, balcılıktan tutun mantar vesaire birçok ürüne kadar. Bunlar insanoğlunun kaybettikten sonra kıymetinin farkına vardığı değerler ama biz henüz kaybetmediğimiz için bu noktada Şile adına söylüyorum. İstanbullu hemşehrilerim adına. İstanbul'da Şile bir şans, bu tür etkinliklerde bir fırsat.
Evet, bu fırsatı o zaman çok iyi değerlendireceklerdir İstanbullular ve çevresinde yaşayanlar diyelim. Ve size çok teşekkür edelim Sayın Can Tabakoğlu. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda, başarılar.
Ben de teşekkür ediyorum. Davet ediyorum sizleri de. Görüşmek üzere.
Efendim. Teşekkür ediyoruz efendim. Şile Belediye Başkanı Sayın Can Tabakoğlu telefon konuğumuzdu. Kendisini teşekkürlerimizle uğurluyoruz telefon attığımızda.
Eksik olma. sadece hayat keyif demek. Biliyoruz aklımızda hep yemek. Ne nelerden bakarsan bak, işimiz gücümüz yemek. İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksunay'la birlikteyiz yine her zaman olduğu gibi. Merhabalar Özgür, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, Atatürk haftasındayız. Evet. Yarın 10 Kasım. Dolayısıyla bugün Atatürk'ün sevdiği yemekleri yapalım dedin sen.
Evet, evet. Evet. Aslında biz bu hafta yer elmasını konuşmuştuk ama 10, evet. hafta, 10 Kasım
Onu
haftasını
haftaya yaparız artık.
Haftaya yapalım dedik. Bu hafta atamızın sevdiklerini yapalım. Onunla beraber düşünelim, hissedelim, tadını alalım. Onu yad edelim, onun yaşadıklarını belki hatırlayalım. Çok enteresan hikayeleri de var bunlarla ilgili.
Hı hı.
Ama beslenme alışkanlığıyla ilgili çok bilinmeyen şeyler var mesela Atatürk'ün.
Öyle mi?
Uzun sofralar, saatlerce oturulan sofralar hep düşünülür, yapılır ama çok yemek ayıran birisi değil, çok fazla kahvaltı yapan birisi değil. Çok yemek yemenin sağlıklı olmadığını düşünen, hatta bunun israf olduğunu düşünen birisi aksine. Ve askeri alışkanlıklarını askerlikten sonra da devam ettiren birisi. Örneğin sabah kahvaltısında soğuk ayranla bir dilim ekmek. Böyle bir menüsü var. Bazen bir kase yoğurt yiyor, bazen bir omlet. Ama genelde...
kahvaltısı bu yani.
Çok fazla değil. Evet. Çay ve kahveyi daha çok içiyor. Çay kahve evde çok içiyor. Günde 10-15 fincan yaklaşık olarak kahvesi var. Orta şekerli kahvesi standart. Evet. En çok sevdiği şeylerden birisi de geceleri acıktığı zaman peynirli omlet.
Hmm.
Mesela böyle bir alışkanlığı evet. var. Yağlı fasulyeyi çok seviyor. Yani etsiz kuru fasulyeyi. İşte ne kadar Anadolu yemeklerine, ne kadar öz yemeklere düşkün olduğunu buradan görüyoruz zaten. Kuru fasulye pilav evet. en sevdiği yemek.
Evet.
Yani bir dünya mutfağından bir Fransız yemeği hmm. değil de hmm. en sevdiği evet. yemek. Hepimizin en sevdiklerinden kuru fasulye pilava düşkün. Ve bir de annesinin. Çocukluğundan beri yapmış olduğu Selanik usulü ıspanaklı börek.
Hmm.
Onların vazgeçilmezleri. Biz de bugün ondan anlatalım istedik.
Evet. Enginarı da çok sevdiğini biliyoruz ama bugün bu ikisini paylaşacağız.
Bugün yapalım. Herhalde. Enginarı yine yaparız. Evet. Ayrıca yaparız. Hı-hı. Zaten enginar standart bir enginar
evet.
yemeği.
Evet.
Yani Atatürk'ün sevdiği yemek olarak bunlar spesifik çünkü.
Evet.
Bunları yapalım istedik. Aynı zamanda sofra kültürüyle ilgili bize anlattığı çok şey var. Hatta Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun çok güzel bir sözü var. Şöyle diyor, Atatürk'ün sofralarından hepimizin ruhunda, dimağında nice derin, tatlı ve ibret verici anılar, yaşama ve insanlığa dair nice değerli dersler vardır diyor.
Hı hı.
Çünkü bir tebeşir, bir kitap ve bir kara tahta da o sofrada mutlaka olur. Sofralar onun için aynı zamanda tartışmaların, yeni fikirlerin üretildiği bir yer. Sadece yeni yemek yenilen bir yer değil. Aynı zamanda da memleket meselelerinde en derin şekilde işlendiği bir sofra oluyor. O yüzden çok şeyi öğretiyor bize Atatürk'ün sofraları.
Evet.
Karnıyarık da sever mesela. Karnıyarık da pilavı sever. Etli bamya sever. Selanik asıllı olmuş olmanı vermiş
evet.
olduğu çok yöresel yemeğe de düşkünlüğü var.
Hı-hı.
Şimdi yapalım yağlı fasulyemizi. Yağlı
yapalım.
Fasulyeyi...
Yağlı fasulyenin kuru fasulyeden farkı var mıdır?
Yağ daha fazla. Haliyle daha yoğun bir yağ oranını yaşıyoruz burada. Etsiz olmasının sebebi askeriye de böyle alışılmış. Etsiz olması o dönem yokluk hmm. dönemi. Hatta aradan yıllar geçtikten sonra komutan olduğu dönemlerde de yokluk zamanı olduğu için askerler et yemediği için kendisinin de et yemediğini.
Hmm.
Onlar yemiyorken ben nasıl soframda et yiyebilirim?
İnce ruhlu birisi. Evet.
400 gram kuru fasulye yani 2 su bardağı fasulye ihtiyacımız var. Mümkünse ispir, ince fasulye. 6 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yeşil biber, 2 adet domates, 3 adet soğan, 2 yemek kaşığı kırmızı biber, 3 bardak su ve 1 tatlı kaşığı tuz. Malzemelerimiz birçok kuru fasulyeye çok yakın
evet.
aslında. Fasulyeleri bir gün önceden eğer ıslatırsak, bekletirsek avantajımız tabii ki. Yoksa düdüklü de hemen hızlıca haşlayabiliriz.
Hı hı.
6 kaşık yağ koyacağız. Küçük doğranmış soğanlarla birlikte 10 dakika kavuracağız. Yine düdüklü de yapabiliriz bunu. Domateslerimizi doğrayacağız üzerine. Karbolan karışımın içine yine domatesi ve biberi ilave edip iyice kavuracağız.
Hı hı. Düdüklü de yaparken de kavurup üzerine mi koyacağız yoksa düdüklü de hepsini çiğden mi koyacağız?
Önce kavuracağız ondan sonra en son.
Tamam.
En son. Ardından fasulyenin üzerine tuzunu ekleyeceğiz. Ve suyunu ekledikten sonra 50 dakika pişireceğiz. Ve sıcak olarak servis yapacağız. Sosyal medyada da fotoğrafı paylaşacağız. O bizim yaptığımız Atatürk'ün sevdiği yemeklerle ilgili bir eğitimimiz vardı. Orada
güzel.
Kendi yaptığımız fasulye birazcık normal fasulyeden daha yoğun olduğunu görürüz. Suyu azdır.
Evet.
Salçası yoğun gibi gözükür. Salçalı gibi gözükür. Aslında domates.
Domateslendir. Yine süsleme muhteşem tabii. Etrafını
kırmızı biberle.
Fasulyenin etrafını çerçeveleyen ay yıldız muhteşem bir görüntü. Evet.
Çok da keyifli, çok da lezzetli. Fasulyemiz bu kadar kolay aslında, çok zor değil.
Evet.
Selanik usulü ıspanak böreğinde ise...
Bunu merak ettim.
Yufkayla yapıyoruz. Bir bağ ya da iki bağ, isteyen üç bağ ne kadar yoğun istiyorlarsa ıspanak kullanabilir. Bir tane soğan, iki çorba kaşığı zeytinyağı, dört çorba kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı karabiber, iki çay kaşığı kırmızı pul biber ve bir su bardağı da beyaz peynir. Şimdi sadece ıspanaklı yapanlar isterse onu yapabilir. İsteyenler beyaz peynirle karıştırabilir.
Evet.
Yani yumuşatabilirler yoğunluğu.
Evet. Peynirle karıştırırken yine soğanını koyacağız ama
tabii,
değil mi?
Tabii olabilir. İsteyen sevmeyenler koymayabilir. Artık o keyfe kadar ama biz orijinal tarifini verelim.
Evet.
Üzerine de iki yumurta sarısı. İsteyenler yoğurt da sürebilir. Yumurta ile ilgili sıkıntısı olanlar olabilir. Ispanakları yıkayacağız. İri iri parçalar halinde doğrayacağız. Bir tavaya iki çorba kaşığı zeytinyağını koyup küp küp doğrayacağız. Üzerine bir baş soğanı küp küp doğrayıp pembeleşene kadar kavuracağız. Soteleyeceğiz. Sonrasında üzerine ıspanaklarımızı ilave edeceğiz. 10 dakika kadar soğanlarla birlikte çevireceğiz. Daha sonra tuzunu, biberini, baharatını ekleyeceğiz ve pişireceğiz. Sonrasında tereyağını eritip yufkaları koyacağımız tepsiyi yağlayacağız. 3 parça yufkayı aralarına tereyağı sürerek tepsiye yerleştireceğiz. Aralarında yağ olacak. 3. kattan sonra ıspanak iç malzemeyi koyacağız. Üzerine yine tekrar aynı şekilde tereyağını koyuyoruz. Sonra tekrar yufkalara diziyoruz. Böyle kat kat kat devam ediyor. 2 kat yapmış olmamız yeterli. Yani 3-6 ortada da
evet,
iç malzememiz.
Evet. Peki o tereyağın dışında başka hiçbir şey, bir harç yok mu?
Yok, sadece tereyağı. Evet, usulü bu. Orijinalinin tarifi bu. Sonrasında fırına vermeden önce kesersek daha rahat olur. Kare kare ya da dikdörtgen kesebiliriz. 180 derecede önceden ısıttığımız fırına koyuyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Zaten üzeri kızarınca olmuş oluyor. Dediğim gibi isteyenler yoğurt da kullanabilir. Yumurta sarısı da kullanabilirler. Nasıl zevkleri, nasıl keyifleri geliyorsa yapabilirler. Daha sonra da ılık bir şekilde servis edip afiyetle yiyebilirler. Atamızın damak zevkini işte hatırlayabilirler, test edebilirler.
Evet.
Çok da lezzetlidir, çok da güzel olur Selanik usulü. Benim de bir taraf Selanik olduğu için. Ayrıca bizde de yeri vardı. Bizde de çok yapılır bu. Anne tarafından.
Senin de en sevdiğin böreklerden.
Çok severim ben
biri
de.
Biri o zaman.
Çok
evet.
Severim. Çok lezzetlidir. Mutlaka yapsınlar. Atamızı bir kere daha anmış olalım böylelikle. Farklı yönlerle anmış olalım. Bizim için bugün burada olmamız, bunları konuşuyor olmamız, bugün bu yemekleri yiyor olmamızın sebebi olduğunu da hiçbir zaman unutmayalım, aklımızdan da çıkarmayalım her lokmamızda.
Evet, evet. Bambaşka bir liderdi dedik ya, zeybekle diz vurmasını da bilen bambaşka bir liderdi. Yarın da bu konuda konuşmayı sürdüreceğiz zaten haftanın başından beri. Hemen her gün mutlaka bir yönüyle değinmeye çalışıyoruz. Atamızı bir kez daha yad etmeye çalışıyoruz. Evet, gerçekten çok güzel, değişik tariflerdi yine. Selanik usulü ıspanak böreğini de mutlaka dinleyicilerimiz tatsınlar, yapsınlar ve Facebook sayfamızda yine bizlerle paylaşsınlar istiyoruz diye. Biraz hızlı anlattın herhalde.
Biraz hızlı mı anlattın? Anlaşılmayan varsa tekrar edebilirim. Ama şeyden bahsedebilirim istiyorsanız. Atatürk'ün en sevdiği yemeklerle ilgili öğle yemeğini mesela söyleyebiliriz. Bir iki dilim ekmek yiyor. Yine etsiz kuru fasulye, yağlı fasulye öğlenleri mutlaka istiyor. Ve işte yağlı fasulyeyi kendi koymuş o ismi. Normalde etsiz kuru fasulye. Ama kendi yağlı fasulye olarak tanımlamış. Askeriyeden kalma alışkanlıktan dolayı. Yanında ayran ya da limonata içermiş. Gün içinde mutlaka ara öğün olarak da bir dilim ekmekle ayranı. Hatta
anladığımız kadarıyla evet, mutlaka bir yoğurdu ya da ayranı
mutlaka
var.
Mutlaka bulunduruyor. Hatta o zaman da demiş işte ben okulda alıştım diyerek. Sonrasında devam ettiriyormuş. Bugüne yani ömrünün sonuna kadar da yemeye devam etmiş. Omletin sevdiğini söylemiştik. Sahanda yumurtayı sevdiğini söyledik. Bamyayı sevdiğini söyledik. Karnıyarıkla pilavı karıştırarak yemeyi sevdiğini söyledik. Tatlılar arası pek iyi değilmiş. Çok sevmiyormuş tatlıyı. Gül reçeli severmiş. Kahveyi orta şekerli içermiş. Meyvelerden kavun. Kavunu çok severmiş. Kavrulmuş tuzlu leblebi fıstıkta yine sevdiği kuru yemişlerden. Soğan, sarımsak, pastırma ve buna benzer kokulu şeyleri hiçbir şekilde yememiş. Sevmezmiş. Kokulu, o içinde sarımsağın, baharatın çok yoğun olduğu şeyleri sevmezmiş. Ve geleneksel Türk yemeklerinin hiçbirisini de ayırmadan zevkle yermiş. Hatta ziyaretlere gittiği şehirlerde ikram edilen her şeyi mutlaka yermiş. Tadarmış. Hatta onunla ilgili yorum yaparmış. hiç geri çevirdiği, hiç ben bunu yemem, ben bunu sevmem dediği bir yiyeceğinde olmadığı anılarda bununla ilgili işte eski dönemlerdeki tarih kitaplarında da hep geçer. Evet. Bize çok büyük güzelliklerle beraber bir kültür de bırakmış sofra adabıyla, sofra kültürüyle ilgili. Bunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor.
Evet, o akşam yemeklerinin uzun soluklu, sohbetli olması da.
Ve aynı zamanda çok düzgün kıyafetlerle ve bütün aksesuarlarının tam olduğu bir masadan, bir sofradan bahsediyoruz. Mutlaka evet. Beyaz örtü, kuver denilen, Fransızlar kuver diyorlar beyaz örtüye. O dönem işte bugün kuver parası, alınan kuver parası oradan geliyor. Seçkin insanların seçkinliğini gösterebilmeleri için restorana ekstradan verdikleri paraya sebep. Çatal, kaşık ve beyaz örtü için ekstradan para verirlermiş. Bunun sebebi de oradan geliyor aslında, kuverin de hikayesi. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem bilgilendik bu konuda hem de yeni tarifler edindik sevgili Özgür. Haftaya yine birlikte olacağız dinleyicilerimizle. Yine birlikte kapatalım istersen programımızı.
Zevkle.
Şefimiz sevgili Özgür Aksunay'a tekrar teşekkür ediyoruz bu haftaki köşemiz için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de sonuna geldik programımızın. Kumanda masasında sevgili Ali Serin vardı. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın yine 15 haberleri sonrasında başkentten merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya. Size dayanıklı cam.